İsa Tanrı yasasını insanların hayatına her zaman Tanrı'nın sevgi süzgecinden geçirerek uygulamıştır. Rabbimiz İsa Mesih'in adında hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Dağdaki Vaaz serisine devam ettiğimiz yeni bir çalışmamıza da hoş geldiniz. Öğretmenimiz bugünkü dersimizde Tanrı'nın yasasını ve bu yasaları başkalarının hayatlarına uygularken kullanacağımız Tanrı sevgisini ele alacak. Gelin şimdi dağdaki vaaz üzerinde hep birlikte yeni bir oturuma başlayalım.
Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Matta 5, 17'den 20. ayete kadar. Önceki derslerimizde dağdaki büyük vaazın aslında bir vaaz olmadığını, bunun bir tür dinlenme kampı niteliğinde geçtiğini görmüştük. Rabbimiz İsa Mesih'in bu kamptaki amaç ve stratejisi, öğrencilerinin kendisinin sağlayacağı çözüm ve cevaplarda yer almalarıydı. Dağın dibinde İsa'nın hizmet ettiği binlerce insan vardı ve tüm bu sorunları yaşayan insanlar arasından bazı öğrencilerini oldukları yerden daha yüksek bir seviyeye çıkarabilmek için Celile Denizi'nin etrafında dağın yukarı doğru yükseldiği tepelere davet etmişti. İsa, Matta 5, 6 ve 7. bölümlerde kayıtlı olan bu öğretiyi orada, bu tepelerden birinde verdi. Öğretişin amacı, bir önceki dersimizde 13 ile 16. ayetlerde gördüğümüz gibi, öğrencilerine onların dünyanın tuzu olduklarını, dünyanın ışığı, tepe üzerine kurulu gizlenemez bir şehir ve kandillikte yanan kandil olduklarını öğretmekti. İsa, dağın dibindeki insan topluluklarının sorunlarına sunacağı çözüm ve cevapları tanıtıyordu. Öğretişin bu bağlamda ve onun büyük stratejisinin bir parçası olarak verildiğini asla unutmayalım. Birçok kutsal kitap yorumcusuna göre, 5. bölümün hemen başında başlayan mutluluk tutumları, yani 3. ayetten 10. ayete kadar olan kesim, dağdaki vaazın temel öğretişleridir. Ve 5. bölümün 11. ayetinden 7. bölümün sonuna kadar olan kesim ise, bu öğretişlerin hayatımızda uygulandığı alanlardır. Mutluluk tutumları, Mesih öğrencisini kendi iç varlığına bakmaya yönlendirir. Ve şimdi 11. ayetten başlayıp 5. bölümün sonuna kadar olan kesimde İsa'nın belirli bir anlayışla konuştuğunu görüyoruz. Şimdi etrafınıza bakın ve benden öğrendiklerinizi, benim size verdiğim o güzel mutluluk tutumlarını dağın eteklerindeki köy ve kentlerde yaşayan insan topluluklarına tanıtmaya ve uygulamaya başlayın. Yine İsa 17. ayetten 20. ayete kadar olan kesimdeki sözlerinde şunu ima ediyordu. Buradan aşağıya bakın. Aşağıdaki bütün bu insanları ve yaşadıkları tüm sorunları görüyor musunuz? Şimdi benim onlar için sunacağım çözümlerin ve cevapların birer parçası olacaksanız, o zaman kutsal yazıların ne dediğini iyice anlamanız gerekiyor. Kutsal yazıların insanların hayatında nasıl kullanılacağını öğrenmelisiniz. Birisi bu konuyu şöyle yorumlamış. Kutsal kitaptaki ferisiler ve yazıcıların, şeriat öğretmenlerinin kutsal yazılara yaklaşma şekliyle İsa'nın kutsal yazılara yaklaşma şekli arasındaki farkı şöyle tarif edebiliriz. İsa, Tanrı'nın yasasını İnsanların hayatlarına uygulamazdan önce onları ilkin Tanrı sevgisinin prizmasından, süzgecinden geçirir ve yasayı onların hayatına o şekilde uygulardı. Tabii ki İsa, Tanrı'nın sözünü insana ne amaçla verdiğini, onları sevdiği için verdiğini çok iyi biliyor ve bunu her zaman göz önünde tutuyordu. Yüreğinde insanların sadece iyiliğini düşünüyordu. Ve tüm yasa bu ilke ışığında verilmişti. Elçi Paulus'un yasanın ruhu olarak adlandırdığı şey budur. Yasanın ruhu yaşam verir. Çünkü yasanın ruhu sevgidir. Yasanın ruhu bize Tanrı'nın bütün yasasının ya da Tanrı'nın sözünün onun yüreğinde insanlara duyduğu sevgiden geldiğini anlatır. İsa her zaman bu gerçeğe odaklanmıştı. Bu nedenle İsa'nın Tanrı'nın yasasını insanların hayatlarına uygulamazdan önce ilkin Tanrı sevgisinin süzgecinden geçirdiğini söyleyebilirsiniz. Ama Ferisiler ve yazıcılar böyle yapmadılar. Kitabı insanların yüzüne fırlattılar. Onlar Tanrı'nın yasalarını olduğu gibi aldılar ve şeriatçı bir tutumla, baskıyla insanların hayatlarına uyguladılar. Elçi Paulus bunu harfçilik olarak adlandırır. Paulus harf öldürür der. Ferisiler Tanrı sözünün ilk planda ortaya çıkmasını, insanlığa verilmesini motive eden Tanrı sevgisini unutmuşlardı. Yasa ne diyorsa insanlardan harfi harfine bunlara uymalarını talep ettiler. Ama bunların onlara yardım edip etmediğini, zarar verip vermediğini hiç umursamadılar. İsa'nın 17. ayetten 20. ayete kadar olan kesimde söylediklerini şöyle yorumlayabiliriz. Bu mutluluk tutumlarında size öğretmeye geldiğim ve öğrettiğim her şey Tanrı'nın sözündendir ve Tanrı sözüyle uyum içindedir. Burada İsa elbette Tanrı sözü derken eski antlaşmadan yani yasa ve peygamberlik kitaplarından söz ediyordu. Yeni antlaşma döneminde İsa'nın ve elçilerin kullandığı bütün referanslar eski antlaşmadan yapılan öğretiş ve alıntılardır. İsa şöyle diyor, kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, göklerin egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, göklerin egemenliğinde büyük sayılacak. Matta 5, 17, 18 ve 19. ayetler. Bu paragrafın kapanış cümlesinde İsa, o günkü din alimlerine, dini ellerinde tutan din adamlarına meydan okuyarak öğrencilerine şunları söyler. Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle Ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Matta 5:20. Başka bir deyişle sizin kişisel doğruluğunuz bu din adamlarının doğruluğunu aşmadığı sürece benim ne öğrettiğimi gerçekten henüz duymuş ve anlamış sayılmazsınız diyordu. Burada İsa'yı sanki aynı anda iki farklı konudan bahsediyormuş gibi görüyoruz. İsa, öğretişleriyle ilgili söylediklerinin yasa kitabının veya peygamberlerin kitaplarının ruhuyla herhangi bir çelişki içinde olmadığını söyler. Musa'ya geri gittiğinizde Musa'nın söylediği her şeyin gerisindeki anlayışı ve ruhu görebiliriz. İsa'nın öğreteceği şeylerin hiçbiri Musa'nın söyledikleriyle çelişmeyecektir. Ama yaptığı ikinci açıklamada onun o günkü din adamlarının öğretişleriyle aynı fikirde olmadığını görüyoruz. Diğer bir deyişle İsa, size öğretmem gereken şeylerin Ferisilerin ve yazıcıların öğrettikleriyle çatışmaya girmeyeceğini garanti edemem diyordu. Yuhanna İncili üzerinde yaptığımız çalışmaya katılanlarınız İsa'nın bu din adamlarıyla yaptığı uzun ve gerilimli konuşmaları hatırlayacaktır. İsa ile din adamları arasında geçen bu diyaloglar tüm İncil kayıtlarında, özellikle Yuhanna İncil'inde ve aynı zamanda Matta İncil'inde kapsamlı olarak anlatılır. Bu din adamları İsa'ya hizmetinin ilk günlerinden itibaren husumet beslemeye başlamıştı ve aralarındaki bu gerilimi her karşılaştıklarında görebilirsiniz. Evet, İsa tutucu ve yasacı din adamlarıyla kıskançlıklarından dolayı çatışma içindeydi. Ama öğretişlerinin hepsi kutsal yazılarla tamamen uyum içerisindeydi. İsa bu paragrafta şöyle diyordu: "Şimdi öğretişlerimi ilişkilerinizde uygulamaya başlamazdan önce, özellikle de dağın eteklerindeki kentlerde yaşayan insanların arasına gidip onlara hizmet etmeye başlamazdan önce, kutsal yazıların ne dediğini, ne öğrettiğini iyice anlamanız gerekiyor. Çünkü benim size öğrettiğim her şey kutsal yazılara uygun olacaktır ve uygundur. Ama başka bir şey daha var. İnsanların geleneği. Buna pek çok kişinin kutsal yazıları yorumlama yöntemi veya kendi yorum ve anlayışları diyebilirsiniz. İsa bu sözlerle size öğreteceğim şeyler insanların geleneğiyle de çatışma içinde olacaktır diyor. Bunu din önderlerine uyarladığınızda geleneğin iki şeye dayandığını görürsünüz. Bu din önderleri Musa peygamberin öğretişlerini vaaz eder ve öğretirlerdi. Ancak Matta 5. bölümdeki bu 6 paragrafta İsa'nın onların Musa'nın öğretişlerini yorumlama ve uygulama biçimleriyle aynı fikirde olmadığını göreceğiz. İsa ile bu Yahudi din önderleri arasında Musa'nın öğretişlerinin nasıl yorumlanacağı ve nasıl uygulanacağı konusunda keskin bir anlaşmazlık vardır. Öte yandan Tanrı'nın yasasının ya da Musa'nın yasasının çok ötesinde, bugün de olduğu gibi bu din önderlerinin bir de kendi kitapları bulunuyordu. Bu kitap dünya literatüründe Talmud adıyla bilinir. Bu kitapta kutsal yazının bir yorumu ve uygulanması olduğunu düşündükleri ama aslında kutsal kitaptan gelmeyen pek çok insani kural ve yönetmelikler vardı. Markus'un 7. bölümü ve Matta'nın 15. bölümünde İsa bu konuda Yahudi din önderleriyle keskin bir anlaşmazlık içine girer. Hatırlayın, İsa Markus'un 7. bölümünde onlara şöyle demişti: "Musa, annene babana saygı göstereceksin ve annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir" diye buyurmuştu. "Ama siz, eğer bir adam annesine ya da babasına benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır" derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok diyorsunuz. Başka bir deyişle, bir kimse ferisi olmaya karar vermişse, artık yaşlı annesine, babasına bakmak zorunda değildir diyorlardı. İsa, "Oysa Musa böyle bir şey yazmadı" dedi. Bu Tanrı'nın sözünden değildir. Bu sizin kendi uydurduğunuz ve gelenek haline getirdiğiniz insan öğretisidir. Geleneğiniz kutsal yazılara uymadığı zaman, kutsal yazının dediğini yapacağınıza, uydurduğunuz ve gelenek haline getirdiğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Ve bu şekilde onları ağır sözlerle azarladı. Geleneğinizi Tanrı'nın sözü üzerine koyduğunuzda, Tanrı'nın sözünü anlamsız hale getirir, onu etkisiz kılarsınız. Eğer geleneğiniz sizin için kutsal yazılardan daha önemliyse, o zaman bunun Tanrı önünde hiç değerinin olmadığını da bilmeniz gerekir. Yahudi din önderleri bunları yapıyordu. Bu yüzden İsa Mesih sık sık onları Musa'nın yasasıyla ya da Tanrı'nın sözüyle ilgili yorum ve uygulamalarını reddediyor, eleştiriyordu. Bazen de İsa'nın Tanrı sözünde bulunmayan bazı konular hakkında konuştuğunu görürüz. İşte bunlar, dinsel yaşamda etkin bir şekilde söz sahibi olan Yahudi din önderlerinin kendi uydurdukları gelenek ve yorumlardır. Bu yüzden İsa, İncil sayfalarında onlarla sürekli bir çatışma içindedir. İsa burada o günün Yahudi din önderlerini ağır şekilde eleştiriyor ve onlara meydan okuyordu. Kendi öğrencilerini de belki şu sözlerle uyarıyordu. Şimdi beni dinleyin. Eğer gerçekten bana gelir ve öğretmeye geldiğim gerçekleri öğreninceye dek sözümde kalırsanız, size öğrettiğim her şeyin Musa'nın yasasıyla ve peygamberlerin öğrettikleriyle tamamen uyum içinde olduğunu göreceksiniz. Ama aynı şeyleri sizin dinsel önderleriniz olduğunu iddia eden bu din adamlarından beklemeyin. Çünkü onlar Tanrı'nın sözünden çok kendi geleneklerine önem veriyorlar. İşte birçok konuda onları eleştirmem ve onlarla aynı fikirde olmamam bu yüzdendir. Ama şimdi bu büyük öğreti bağlamında onlara şöyle diyordu. Eğer gerçekten dünyanın tuzu ve dünyanın ışığı olacaksanız, o zaman sadece Tanrı sözünü, yasayı ve peygamberlerin öğrettiklerini anlamanız yeterli olmayacak, ama aynı zamanda yasayı ve peygamberleri gideceğiniz o insanların hayatında nasıl uygulayacağınızı da anlamanız gerekecektir. Bunu ilk defa dağdaki vaaz üzerinde çalışırken ve özellikle Matta, Markos ve Luka İncillerini okuduktan sonra gördüm. Rabbin bana yasanın ruhuna ulaşmanın önemini nasıl gösterdiğini asla unutamayacağım. İnsanlığın esenliği için Tanrı'nın sevgisinin bir göstergesi olarak verilen yasanın ruhunun ne olduğunu keşfettiğim günü hiç unutamam. Ruhsal danışmanlık almak için bize gelen ve karmaşık bir boşanma sorunu yaşayan bir kadınla konuşacaktık. Evet, yakın bir zaman sonra dersimizde boşanma konusunu ele alacağız. Çünkü İsa birkaç ayet sonra Matta 5. bölümde bu konu üzerinde konuşacaktır. Ama şunu hatırlıyorum ki Tanrı bana Tanrı'nın sözünü insanların hayatlarına ya da insanların sorunlarına uygulamazdan önce Tanrı sevgisinin prizmasından, onun süzgecinden geçirmemizin ne kadar önemli olduğunu göstermişti. Kadın kendisiyle yaptığımız danışmanlık sohbetinden sonra ayrılırken bana şöyle dedi. Eğer bugün bana böylesine sevgi dolu ve anlayışla yaklaşmasaydınız, beni azarlayıp suçlasaydınız, emin olun, evime gittiğimde ilk yapacağım şey hayatıma son vermek olurdu. Kutsal yazıların öğretisini insanların hayatına uygularken, bunu Tanrı sevgisiyle yapmam gerektiğini, yasanın ruhunun Tanrı sevgisi olduğunu gösterdiği için Tanrı'ya nasıl teşekkür ettiğimi hiç unutamıyorum. O yüzden Tanrı sözünü insanların hayatlarına uygulamazdan önce onu Tanrı sevgisinin süzgecinden geçirmeyi hiçbir zaman unutmamalıyız. Kutsal kitabı insanları azarlamak ve suçlamak için kullanırsak onlara yardım etmiş olmayız. Tersine sorunlarında daha da derinlere batmalarına neden oluruz. Bunu Yahudi din adamları yapıyordu. Yahudi din adamlarının İsa'nın ayaklarının dibine kadar sürdükleri kadını anımsayacaksınız. İsa'ya Musa böyle birinin taşlanmasını emrediyor. Sen ne diyorsun diye sordular. Ya da Betsaida havuzundaki 38 yıldır sakat olan, yürüyemeyen adamı düşünün. Onu tapınağın önünde, omzunda yatağıyla, iyileşmiş ve koşarken gördüklerinde, onun mucizevi bir şekilde iyileşmiş olmasıyla ilgili tek bir söz söylemediler. Sen gelenek ve kurallarımızı çiğniyorsun dediler. Onlar için töreleri ve kuralları, yatalak bir adamın Şabat günü şifa bulmasından çok daha önemliydi. Bence bu tutum, yasanın ruhuna tamamen ters olan bir tutumdur. İsa burada olduğu gibi, Şabat kurallarını, bu konuyu insanlarla tartışabilsin ve onlara doğru olan tanrısal yaklaşımı gösterebilsin diye bilerek çiğniyor ve onlara şöyle diyordu. Dinleyin, Tanrı bir Şabat yasası çıkartıp sonra bu yasaya uysunlar diye insanı yaratmadı. Tanrı insanı sevdiği ve iyiliğini düşündüğü için yarattı ve sonra Şabat ilkesini getirdi. Bunu gözden kaçırırsanız, kutsal yazılar konusunda gerçekten çok zayıf bir bakış açısına sahip olursunuz. Bu önemli paragrafın bağlamında görmemiz gereken bir başka şey daha, 20. ayet ve İsa'nın doğruluk hakkında söylediği sözlerdir. İsa'nın öğretişlerinde doğruluk konusunun ne kadar önemli olduğunu fark ediyor musunuz? 8 tutum ilkesinde doğruluk konusunu öğretmişti. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, onlar doyurulacaklar dedi. Mutluluk bulmaya, bol para kazanmak isteyenlere, daha rahat yaşamak isteyenlere ne mutlu demedi. Günümüz vaizlerinin birçoğu vaazlarını bu bolluk ve refah konularında yapıyor. Oysa İsa şöyle dedi, doğruluğa acıkıp susayanlara ne mutlu. Sonra da doğruluklarından dolayı zulüm görenlere ne mutlu diyor. Onlar kötü oldukları, insanları yanlış yollara sürükledikleri gerekçesiyle değil, Tanrı ve insanlar önünde doğru bir hayat yaşadıkları için zulüm görürler. Bir şeyin doğru olup olmadığı söz konusu olduğunda, doğruluğa bağlı oldukları ve bundan taviz vermedikleri için yanlışı ve günahı sevenler tarafından zulüm görürler. Bir sonraki dersimizde İsa'nın şu harika sözlerini ele alacağız. İlkin Tanrı'nın egemenliğini ve onun doğruluğunu arayın. Matta 6:33. 6. bölümün ikinci yarısında İsa değerler ve öncelikler konusunda harika bir ders verecek. İlkin aramamız gereken şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Doğruluk. Tanrı'nın egemenliği ve onun doğruluğu. Önceliklerinizde öncelikle aramanız gereken şey Tanrı'nın egemenliğidir. Yani Tanrı'nın yaşamınızın her alanında sizi yönlendirmesi ve kralınız olmasıdır. Ve aynı bağlamda bu söylediklerinin ne anlama geldiğini açıklarcasına şöyle diyordu. Siz de Tanrı'nın size doğru olarak gösterdiği bu değerlere göre yaşayın ve bu değerlerin yaşamınıza yön vermesine izin verin. Bu sizin bir numaralı önceliğiniz, sizin bir numaralı değeriniz olmalıdır. 6. bölümde İsa, doğruluğunuzu insanlara gösteriş amacıyla sergilemekten kesinlikle uzak durun diyor. Dağdaki büyük vaaz diye bilinen bu öğretişleri incelediğinizde, doğruluk kavramının ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. İsa, bu doğruluk bağlamında öğrencilerini ve bizleri, benim öğrettiğim doğruluk kavramı ile yazıcıların, din adamlarının ve ferisilerin anlattığı doğruluk kavramı arasında büyük bir fark var diyerek uyarıyordu. Peki, tam olarak bu fark neydi? Bence İsa aradaki farkın ne olduğunu kullandığı ikiyüzlüler kelimesiyle açıklıyordu. İsa sık sık Yahudi din önderlerine siz ikiyüzlüler diye hitap etmişti. Ve burada dağdaki vaazında da içinde bir tür ikiyüzlülük barındıran doğruluk türünden söz ediyordu. İkiyüzlü kelimesi Yunanca metinlerde sahte yüz anlamına gelir. O günlerde tiyatroda aktörler genellikle bir karakteri canlandırmak için sahte bir yüz veya maske takarlardı. Tiyatroda sahne için bu maskeleri kullanmakta bir sorun yoktu. Ama İsa, ruhsal yaşamınızda böyle maskeler takamazsınız diyordu. Sahip olduğunuz doğruluğunuz sadece pazar günü giydiğiniz bir çeşit sahte yüz olmasın. Tersine doğruluğunuz ikiyüzlülükten uzak, gerçek doğruluk olmalı diyordu. Ancak İsa sık sık din bilginleri ve ferisilerin doğruluğunun ikiyüzlü olduğunu söylemiştir. Onların doğruluğu samimi ve gerçek doğruluk değildi. Yüzlerine sahte bir maske takıyorlardı. Diğer bir deyişle onların doğruluğu yüreklerinde yaşadıkları bir doğruluk değil, insanlar görsün diye dıştan sergiledikleri sahte bir doğruluktu. Dışarıdan bakıldığında iyi ve güzel görünen ama içleri ölü kemiklerle dolu beyaz badanalı mezarlara benziyorlardı. Yine Markos 7. bölüm ve Matta 15. bölümde İsa'nın bu din adamlarıyla yemeğe oturduğunu okuyoruz. Bu din önderleri yemeğe oturmazdan önce bugün doktorların ameliyata girerken özen gösterdiği steril temizliğe benzer dinsel yıkanma törenlerinden geçerlerdi. Oysa kutsal kitapta böyle bir öğretiş bulunmuyordu. Aksine Bu onların kendi uydurduğu, gelenek haline getirdiği bir uygulamaydı. Yemekten önce kendilerinin yaptığı gibi temizlenmedi diye İsa'yı ve öğrencilerini eleştirmeye kalkıştılar. O zaman İsa onlara şu karşılığı verdi. Ey siz ikiyüzlüler! Siz insanın içindeki niyete ve imana değil, dışta biçimsel olarak yaptıklarına bakıyorsunuz. Bir insanın Tanrı önündeki en değerli yanının onun dış varlığı değil ama iç varlığı olduğunu görmüyor musunuz? Bir insanın fiziksel görünümünün ve dışta yaptıklarının değil ama iç varlığının Tanrı'yla yaşadığı ruhsal ve kişisel ilişkisinin çok daha önemli olduğunu bilmiyor musunuz? Elçi Paulus 2. Korintoslular mektubunun 4. ve 5. bölümlerinde dış varlığımız ve iç varlığımız diyerek bu konuyu ele alır. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. 2. Korintliler 4. bölüm 16. ayet. Dış varlığımız yani bedenlerimiz günden güne yıpranıp yavaş yavaş yok olurken iç varlığımız yani ruhsal yanımız her geçen gün yenilenmekte ve gençleşmektedir. İsa gerçek anlamda değerli olan şeyin insanın iç varlığı yani ruhu olduğunu söyler. Bu insanın ruhsal yanıdır. İnsanın sonsuz olan parçasıdır. Bu bizim sonsuzluk için yaratılmış olan, bir yerde sonsuza dek yaşayacak olan ve şimdi dış varlığımızı kontrol eden yanımızdır. Bu nedenle gitgide çürüyen dış varlığınıza değil, Tanrı'yla ruhsal bir ilişki kurabilmemiz için yaratılmış olan iç varlığınıza önem vermelisiniz. Yazıcıların ve ferisilerin doğruluğu sadece dışta görünen, biçimsel bir doğruluktu. Oysa içleri, İsa'nın da dediği gibi, kokuşmuş, iğrenç, ölü kemikleriyle dolu, badanalı mezarlar gibiydi. İsa bir defasında onların belirsiz mezarlara benzediğini söyledi. Vay halinize, insanların farkında olmadan üzerinden gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Luka 11. bölüm 44. ayet. Bazen bir mezarlıktan geçersiniz ve eğer mezarlar işaretlenmemişse farkında bile olmadan bazı mezarların üzerinde yürürsünüz. İsa bu sözlerle onların ruhsal anlamda içlerinde ölü olduklarını söylüyordu. Onların maneviyatı sadece dışa dönüktü. Bir şov gibiydi. Onların doğruluğu gösteriş amaçlı, maskeli bir doğruluktu. Ama İsa'nın öğrencilerinin doğruluğu onlarınki gibi değil, ruhsal ve içsel olmalıydı. Ferisilerin doğruluğu yataydı. Sadece insanlara göstermek içindi. İsa, Matta 6. bölümde onların sokakların en kalabalık olduğu saatlerde meydana gittiklerini, görenler de bu adamlar ne kadar dindarmış desinler diye herkesin önünde dua edip namaz kıldıklarını söyler. Fakat İsa onların bu duasının gerçekte Tanrı'ya değil, aksine sokak köşelerindeki insanlara gittiğini söyledi. Luka 18'de Ferisi ile vergi memuru hakkındaki öyküyü hatırlayacaksınız. Bir Ferisi ile bir vergi memuru dua etmek için tapınağa gitmişlerdi. Ferisi ayakta durmuş, sözde dua ediyordu. Ama İsa onun duasının Tanrı'ya değil, yanındaki günahlı vergi memuruna ve diğer insanlar duysun diye gösteriş amaçlı edilmiş bir dua olduğunu söyledi. Ferisi açıkçası Tanrı ile konuşmuyor, tapınaktaki insanlarla konuşuyordu. Bu tür gösteriş amaçlı ikiyüzlü bir doğruluğa sahip olmak mümkündür. Etrafımızda böyle insanlar çoktur. İsa'nın yaşadığı günlerde din önderleri öğle saatlerinde meydanlara çıkıp önlerinden borazan çaldırırlardı. İnsanlar sesin nereden geldiğini görmek için başlarını çevirdiğinde oradaki bir dilencinin kesesine bir kuruşluk sadaka atarlardı. İsa böyle yapanları ikiyüzlüler olarak adlandırıyor. Ayetlerimizi okuyalım. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Matta 6, 2, 5. Tanrı'ya yönelik olması gereken bir ruhsal görev yatay olmamalı, yani diğer insanlar görsün diye yapılmamalı, tersine dikey olmalı, yani doğrudan Tanrı'ya yönelik yapılmalıdır. İncil kayıtlarında İsa'yı takip ettiğinizde, onun dinci tabakayla sürekli olarak yoğun bir çatışma içinde olduğunu görürsünüz. İşte dağın tepesinde İsa, takipçilerine bu gerçeği bu sözlerle açıklıyor. Şimdi beni dinleyin. Her şeyden önce, eğer benim çözümlerimin ve benim cevaplarımın birer parçası olacaksanız, o zaman kutsal yazıların nasıl kullanılacağını da iyice anlamanız gerekir. Kutsal yazıları ya da Tanrı'nın yasasını insanların hayatlarına uygulamazdan önce, ilkin bunları, kutsal metinleri, Tanrı sevgisinin süzgecinden geçirmelisiniz. Ve ondan sonra size öğreteceğim şeylerin kutsal yazılarla %100 uyum içinde olduğunu anlayacaksınız. Ama aynı zamanda size öğreteceğim şeylerin din öğretmenlerinizin size öğrettikleriyle uyuşmadığını, benim öğrettiklerimin farklı şeyler olduğunu da göreceksiniz. Bu yüzden gelecek dersimizde inceleyecek olduğumuz gibi İsa'nın öğrencilerine 6. paragrafın başında söylediği gibi dendiğini duydunuz ama ben size diyorum ki şimdi benim söylediklerimi dinleyin. Bunları göreceğiz. Evet, ilkin din önderlerinin öğrettiklerinden alıntılar yapacak, sonra da size doğrusunu söylüyorum diyerek onlara konunun doğrusunu öğretecektir.
Ben şahsen bu dersimizden çok güzel dersler çıkardığımı söyleyebilirim. Eminim sizler de çok yararlanmışsınızdır. Mesih öğrencileri olarak bizler, insanların dinsel öğretiş ve geleneklerini değil, ama sadece İsa Mesih'in ve kutsal kitabın öğretişlerini takip etmeliyiz. Ancak bunların arasında ne tür bir fark olduğunu anlayabilmemiz için, Tanrı'nın sözünü iyice incelemeli ve kutsal ruhtan bize öğretmesini istemeliyiz. Bu derslerin inancınızda ve Rabbimiz İsa Mesih'in sadık bir takipçisi olma yönünde büyümenize yardımcı olması için dua ediyoruz. Özellikle de öğrendiklerinizi hayata geçirebilmeniz için dua ediyoruz. O yüzden birlikte öğrenmeye devam edeceğimiz bir sonraki dersimize katılmayı şimdiden kararlaştırmanızı tavsiye ediyoruz. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşuncaya kadar Göksel Babamızın lütfu ve esenliği yüreklerinizi doldursun, sizi korusun ve size kendi ruhunun birliğini versin. Amin.